Taktik Sahası'nın NBA Podcast'ı Legitman'ın yeni bölümüyle herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fady Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte Batı Play'in yarışına bir göz atacağız. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Bu arada tahmin ediyorum bu yeni logomuzda çıkan ilk podcast olacak. Ama podcast şu an çekilirken yeni logoyu bilmiyoruz, tamamlanmadı daha. Ama logo yaptırıyoruz sizler için. Sevgili dinleyenler, umarım beğenirsiniz diyelim ve yorumlara bekleyelim şeyi. Logo nasıl olmuşu?
Evet, logomuzu.
İnşallah yetişir. İnşallah yetişir. Ben... Büyük girdim çünkü.
Yani inşallah. Temennimiz o yönde.
Temennimiz o yönde ama gerçekten şey yaptık yani. Girdik yani.
Vatana millete hayırlı olsun. Abi direkt başlayalım çünkü senin de çok uykusuz kaldığını biliyorum. Konuşacağımız da 4-5 takım var sonuçta. Sorular da var.
Bu arada şeyimize yani dinleyici kitlemize değer. Dün 4'ten beri dışarıda olabilirim. Ama eve koşa koşa gelip ağzıma bir çiğ köfte dıkıp uyku öncesi basketbolunu hasbihal etmek bana da iyi geliyor. O manada evet. Yine podcast'imizi icra edeceğiz inşallah.
Abi şimdi Utah düştü diyebiliriz aslında. Neredeyse.
Aynen, Utah 1.5 galibiyet oldu Oklahoma ile arası.
Tiebreaker'da Oklahoma'da zaten aslında baktığın zaman.
Yani pratik olarak bitirdi işi. Bu arada evet, hani analım. Bir daha hani belki draft zamanı anarız. Utah'ın bu sezon yaptığı şey gerçekten lige kıymet katan işlerden biriydi. Hani hem koç olsun, hem Markkanen olsun, hem Olinik olsun. İşte Mike Conley takaslandı gitti sezon ortasında. Beasley gitti sezon ortasında. Walker Kessler muhtemelen 3. olacak Rookie of the Year sıralamasında.
Hatırlıyorum.
Hani bu sene gerçekten son 2 haftaya kadar götürebildiklerini götürdüler. Hani orada yani o kadar şike takası yapmayabilirlerdi. Biraz orada NBA siz fazla iyi oldunuz Dani abi biraz da bize ver yaptı. Ama formaları hariç Utah Jazz uzun zamandır olmadığı kadar keyifli bir takımdı. Yani ben bir önceki seneki takımlardan daha keyif alarak takip ettim Utah. Tabii burada Utah'ın başarısı gibi bir derdimin olmaması da faktör. Ama yani umarım NBA Lakers takasında ki diyeti Utah'ı draftta 4. sıraya çıkararak öder bence.
Vallahi abi Utah'la alakalı konuşuruz daha bu off-season'da falan. O yüzden çok uzatmak da istemiyorum. Beklentilerin çok altında kalan bir Dallas Mavericks var. Yani Kyrie takasından sonra bir türlü doğru basketbolu oynayamadılar. Savunma hiç yapamıyorlar. O kadar inanılmaz geçirgenler. Ve tabii arka hat savunması zaten hep soru işaretli. Geçen sene hatırlıyorsun. Golden State serisinde en çok konuşulan şeylerden biri de Dallas'ın ön hatta bu kadar baskı yaparken savunmada arka tarafta pek bir uzundan olmasıydı ki o problemi gideremediler yine. Mevcut personelle devam ediyorlar. Yani Jason Kidd'in bazı enteresan açıklamaları oldu. Hani işte biliyorsundur. Ya ben de sizin gibi izliyorum yani. Sahada oyuncular oynuyor. Klasik bir Sergen Yalçın açıklaması.
Dallas abi, savunmayı da ben mi yapayım kardeşim?
Aynen öyle yani. Biraz şey oldu. 2 maç üstte Charlotte'a kaybettiler. Dallas'ın işleri hiç iyi gitmiyor şu anda.
Ben asıl şey duydum. O bir podcast düştü ama galiba dün gece yolda izledim. O yüzden hani kimden duyduğumu çıkaramayacağım. Kusura bakmayın. Bir takım oyuncular özel toplantıda Tim Hardaway Jr. parmakla Doncic'i göstererek seni sevmiyorum demiş.
Oha.
Hani, hani Luka Doncic'ten insani olarak bir rahatsızlık rol oyuncularında olduğu söyleniyor. Hani saha içinde de Doncic'in son 2 haftaki performansı hiç iç alınır şey değil. Yani ikinci Charlotte maçı bu pazar günü prime time'da oynanan oturdum amcamla yeğenimle açtım izledim maçı. Hani bir aile şeyine çevirdim. Abi yani Şimdi yeğenim de bizde biraz da işte ailenin basketbol bileni olduğu için hani bir anlat bakalım ne. Dedim hani bak farkındaysan sürekli geçiliyor bu herif. Hani sürekli geçiliyor ve arkada 4'e 5 oynamak zorunda kalıyor rakip şey takım. Hani Doncic hücumda tabii ki bu takımın her şeyi Kyrie'ye rağmen Kyrie'nin varlığına rağmen bu takımın her şeyi Doncic ama savunmada bir basketbolcunun bu kadar eforsuz olması yani hem takımı hem savunmayı düşürüyor. Aynı zamanda hani bu şey değil. Sonuçta basket yiyince hani artık NBA 2K'da da falan momentum diye bir şey var yani. Bir de sen götünü yırtıyorsun savunmada oraya buraya koşmak için. Beyefendi tense oturmamış 20 saniye. Top geçiliyor orta mesafe yiyorsun. Yani abi Dennis Smith Jr. falan hani McGowan's o çocuğun ismi galiba. Hani bu
Evet.
senin onun o topla gidiyor potaya. Ne alaka McGowan's'la top ne alaka? Onun için ne yapıyorsun baba ya? Hani hiç mi elini sokmazsın? Hiç mi fiziğini koymazsın önüne? Hani o yüzden ben hani Dallas şu an bir de iki play-in maçı kazanmak gibi bir duruma soktular kendilerini.
Evet.
Yani Oklahoma ile Dallas'ın tiebreak kimde?
Bizde.
Yani eğer Dallas playoff dışı kalırsa ki şu an hani bir galibiyet var arasında Livonius'la ama arasında 3 takım var. Yani geçmeleri için 3 takım Livonius'u, Dallas şeyi, Oklahoma'yı ve Lakers'ı geçmeleri lazım.
Fiksini söyleyeyim mi Dallas'ın?
Söyle söyle. Ben geçen baktığımda geçen bir Cihat Akbel defteri doldurdum. En şanslı takım bana Dallas gibi gelmişti ama orada iki tane Charlotte galibiyeti yazdım. İki tane mağlubiyet oldu.
Aynen öyle. Şu anda bu gece Philadelphia ile oynayacaklar.
Aynen. Embiid
Sonra
dinlenik geliyor.
aynen Miami ile oynayacaklar ondan sonra.
Miami şeyde potada. Ama Butler sakat galiba.
Miami'nin back to back'inde Atlanta yine deplasman. Bunların üçü de deplasman bu arada.
Uf, hepsi hedef takım yalnız.
Sacramento ile oynuyorlar ondan sonra.
Uf.
Ondan sonra bir Chicago ile San Antonio var. Hani San Antonio son maç formalite. Chicago maçı da biraz şey kalabilir tabii. Ama Chicago play'ini yaptı da belki Chicago'nun bir seeding kasması olabilir. Diyelim ki Chicago'da bu gece kaybetmesine rağmen oldukça
Yani
formda geliyor.
Chicago evet All-Star'dan bir özellikle Lavin formunda çok. Onu hemen araya cümle olarak belirteyim. Tamam Chicago konuşmayacağız bugün. Ya abi
Dedikoca.
maç kazanılır kaybedilir bak. NBA'de artık 80. maçlara geldik. Şu takım şunu al işte. Dün Washington Bills'ız kuzmasız Celtics'i yendi. Hani
Evet.
oluyor böyle maçlar artık sezonun bu kısmında. Ben diyemem ki Dallas burada kesin 3 maç bırakır. Ama abi sahada gördüğümüz şey bu Vulgaris mi? Neydi o adamın ismi? Vulgaris. Bu Dallas'la şeyi çıkan bir herif vardı ya skandalı. Nick Vulgaris.
Abi
Bildin o haberi
bilmiyorum.
ya?
Hatırlamıyorum.
Rick Carlisle'ın kararlarına karışıyormuş falan.
Ha evet. Tamam. Evet.
O adamın mesela şimdi biraz kuyruk acısı var. Dallas'a gömüyor. Ama iyi bir noktaya değinmiş. Bir, Kyrie top istemiyor abi Doncic şeydeyken. Top Doncic'in elindeyken çıkmıyor yani. Hani nerede handoff'lar? Hani nerede ikili Doncic, Kyrie, pick and roll'ları falan? Hani Doncic perde yapmayacaksa Kyrie'yi almanın hiçbir anlamı yoktu mesela. Bitti.
Mesela aynı öyle.
Mesela. Ama ne yapıyorlar? Mesela Kyrie geliyor. Forvet de Doncic posta veriyor topu. Rakip post getirince işte kuvvetli taraftaki Kyrie tarafından yardım getirmek durumunda kalıyor. Öyle bir Kyrie'ye pozisyon yaratıyorlar. Abi yani Doncic tam savunma yapmıyorsun. Tam topu da vermek istemiyorsun. Abi perde yap. Ya perde yaptır. Yani Doncic'i o konuda şey yap. Ben burada Doncic'e de kızmak istemiyorum. Bu çocuk her yaz gelip Slovenya milli takımında oynuyor. Bu çocuk basketbolu sevmeyen bir herif değil. Hani demek ki burada bir koçluk sorunu var. Ya da takım bozuldu. Efor sorunu var. Hani bunu çözmesi gereken de Jason Kidd. Ama asıl değindiği nokta abi Charlotte maçı son top. Tek top. Üçlük atıyor Doncic. Kimse hücum ribaunduna girmiyor. Dallas'tan. Hani Dallas'ta şey var. Biraz buna ecnebiler balık kokusu geliyor derler. Hani.
Hı hı.
Biraz balık baştan kokmuş şeyi var Dallas'ta. Hani ilk turda Denver'a eleneceklerini bu savunmayla. Çünkü hani yok hiç muhtemelen bu Dallas uzun rotasyonunu darma duman edecek. Hiç kalmasınlar. Burada daha kıymetli takımlarımız var playoff oynayabilecek.
Ya katılıyorum abi, bir de şey oluyor mesela, Doncic'i ikili sıkıştırma getirdiler mesela bu Charlotte maçını, hani sen de izledin ben de izledim. Ya ondan sonra o kadar şey ki, o kadar öngörülebilir bir takım hali geliyor ki Dallas. Yani topsuz hareketlilik diye bir şey yok. Hani tamam üçte bağımlı bir takım oluyorlar. Hani kısa devrime sonrası iş yapabilen bir uzunları da pek yok zaten. Ve Doncic'te hiç mesela ikili sıkıştırma delme gibi derdi yok. Yani direkt toptan vazgeçiyor. Belki sezonun bu aşamasında olmamızla da alakalı vesaire, ama yani çok öngörülebilir bir hücum oluyor ki zaten sen gücünü hücumdan alması gereken bir takımsın. Çünkü savunman hiçbir şey yok savunmada. Hücum da bu kadar şey olduğun zaman, bu kadar
işte tek düze
oynadığın zaman yani sen niye varsın ki o zaman Jason Kidd olarak? Koç olarak niye varsın yani?
Bunu bak, bu bence burada bence GM'in de bok yemesi. Öyle Kyrie'yi alalım, Doncic'le beraber de durdurulamaz ikili olurlar ya abi, NBA'in geldiği noktada sen eğer hücuma basket diyerek başlıyorsan da rebound olarak başlıyorsan da çok büyük fark var. Çünkü NBA artık 7 saniyeden de o işleri geçtik artık. İlk perdeyi rakip savunmaya oturmadan mı yapabiliyorsun, yoksa oturan savunmaya mı ilk perdeyi yapıyorsun? Tüm olay bu artık NBA, özellikle normal sezonda. Şimdi Doncic'in hücum, geçen seneki Dallas'ın başarı formülü neydi? Eşek gibi savunma. Şeye düşüyor top, havuza düşüyor. Doncic alıyor. Doncic alınca topu rakibin o anki muhtemelen en kötü oyuncusunu geçişte yakalıyor. Sonra gel bakalım savunmacı efendi, seni şuraya götüreyim, buraya götüreyim. Şuradan bana ikili gelsin, orayı göreyim. Geçen sene işi buydu Dallas'ın. Ondan zaten Brunson da o işte orada iş yaptı. Hani Brunson zaten ayrı iyi basketbolcu ama Doncic'in yokluğunu hissetmedik Utah serisinde. Mesela. Abi şimdi iyi öne lan savunmacını kaybet. Savunmaya Christian Wood gibi bir tane karadalık ekle. Dorian Finney-Smith hem form düşüklüğü olsun hem şey olsun, gönder. Sen artık rakibin turnike attıktan sonra geri joklarken alıyorsun topu, veriyorsun Doncic'in eline. Rakip geliyor tam sağda, Doncic karşılıyor, iki el kol sokuyor. Hani basketbol öyle, hadi savunmadan biraz düşelim ama şuraya bir tane şutör eklersem 5 sayı fazla yırmam, 6 sayı fazla atarım değil. Hani gerçekten en doğru hücumlar, en efektif hücumlar, en azından rakibe en zarar verecek hücumlar. Şimdi Bucks örneğini de anlatmayalım şimdi bir daha insanlara, ama savunmadan besleniyorlar. O yüzden ben Dallas'ın bu Kyrie Irving takasında da demiştim, biraz bok yoluna girmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer soyunma odası kötüyse Kyrie de hiç takmaz. Gider. Hiç uğraşmaz. Hani Kyrie Hoca'da nedense bir max kontrat oyuncusuyum ben tribi var. Nedense sanki parayı çok takan bir adammış gibi. Hani o yüzden Kyrie'ye başka max verecek takım bulabilir miyiz? O konuda emin değilim. Ama veren çıkarsa bence şey kalmaz gayri ve gerçekten Doncic için takas saati saymaya başlarız o zaman da.
Vallahi bir de son olarak Dallas'a kadar şunu söyleyeceğim. Geçen sene o kadar iyi başlamamışlardı, hatırlıyorsun derece açısından en azından. Ama bir şey vardı, böyle bir Doncic formsuzdu vesaire. Sezonun ortasına doğru böyle bir şeyi hissediyorduk. Ya Dallas'ta bir şeyler var. Hani hatta hatırlıyorsun, sen de konuşmuş ya Dallas oradan çıkabilir mi falan filan diye konuşuyorduk, hatırlarsın. O derece de 19-16 falandı yani. Onu hissediyordum, böyle bir şey var yani takımda. Bu sezon hiçbir şey yok. Yani sezon başından beri de savunmanın bir türlü toparlanamadığını görüyoruz. Sürekli Jason Kidd'in sağ kenarına pasif agresif tavırları, işte en son senin bahsettiğin Tim Hardaway Jr.'ın oyuncu toplantısında direkt Doncic'e işaret ederek seni sevmiyorum demesi falan. O kadar kötü bir enerjisi de var ki. İşin teknik taktik boyutunu konuşursun ama böyle bir soyunma odasına olduğu bir ortamda yani teknik taktik konuşmak ne kadar makul, o da ayrı bir konu tabii.
Hı hı. Geçelim. Geçelim ama kime geçelim? Sör çakmağımızın takımı Oklahoma Thunder'a geçelim hoca. Ben Jalen Williams'ı överim. Bence bu çocuk Banchero, yani 2-3 tane birinci sıra oyu çıkmalı. Banchero anonymous'lu kazanmamalı Rookie of the Year'ı. Shai Gilgeous-Alexander bu senenin belki de en özel performanslarından biri. Hani Oklahoma değil de bakayım mesela Minnesota'nın, Miami'nin oyuncusu olsaydı bence MVP'de ilk 3'teydi bu performansı. Hani bu kadroyla bu kadar MVP olabiliyorsun. Çünkü bir ara ligin en iyi blokçularından falan biriydi Shai.
Ya ligin en iyi stok yapan guardlarından biri canım. Block artist diyor.
Tabii. Yani Derek White'la beraber. Derek White'ı sana ayrıca dokundurdum. Onu söyleyeyim.
Evet.
Ama izlemesi ayrı bir keyif. Yani bu adam şey olsa da izlenir. Savunma işini takmıyor olsa da izlenir. O orta mesafe yönetme, o birebir beceri, o faul alma becerisi inanılmaz. Gidi hoca duvara hakkıyla çarptı. Duvar topladı, kendini götürdü. Slump'ı o kadar büyük olmadı tahmin ettiğimiz kadar. Ve hani Pokuševski'sinden Kenneth Williams'ına, işte diğer Jalen Williams'ına kadar herkesten de bir şeyler gördüğümüz bir sezon oldu Oklahoma adına. Ve sezonun 80. maçına iddialı giriyor olmaları da hani bu takıma dair, bu nüvenin bu günlerine dair görülebilecek en iyi şey muhtemelen. Şimdi teknik taktiğini sen anlatırsın.
Vallahi bir şey konusuna katılıyorum. Yani sezon başında burada bile olması, yani buraya yakın bile olması hiç beklenmiyordu OKC'nin. Hani burada hani Türkiye'den de işte Amerika'dan da herkes böyle hani 25 kaybı falan alır mı diye konuşuyordu.
Bana mı çaktın?
Genel. Genel çarptı. Genel NBA izleyicisine çarptı. Ama sağ olsun o Oklahoma tam tersini gösterdi. Ya işin şey boyutu var. Ya bu takım niye buraya kadar geldi? Sen zaten şeyi söyledin, yani SGA'nın sahadaki varlığı çok önemli. Ama bence ikinci noktada özellikle takımın Shai Gilgeous-Alexander kenardayken çok ciddi bir şey problemi vardı. Yani nasıl hücum edeceğiz? Kim yönlendirecek bu işi? Bu problem vardı. Bunu da aslında biraz şeyle aşmaya başladığını görüyoruz hani son dönemde. Birincisi tabii Josh Giddey o iniş çıkışların ardından bir şeyi buldu, bir denge buldu. İşin hücum sahasında çok daha agresif oynuyor. İşte bir floater oyunu artık çok net oturtmaya başladı. Onun dışında Jalen Williams takımın bir ara en iyi ikinci oyuncusu oldu. Yani Shai'nin dışında en iyi ikinci oyuncusu Josh Giddey değil de Jalen Williams olduğunu gördük ki o da çok çok iyi bir hücum performansı sergiledi. Hem takımı oynatabiliyor, hem kendi floater'ına gidebiliyor, potasına gidiyor. İşte ball handling'ini geliştirdi sezon içerisinde. Ve o Shai'siz dakikaları da daha az hasarla geçmeye de başladığını gördük takımın. Ha tabii belli bir şey problem var. Yani bu takımın bir fizik problemi var özellikle işte. Yetenekli bir uzuna karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Hani bu ismin kim olduğu çok önemli değil aslında ve yetenekli uzun olan rakibe karşı çok anlam yüklediğimiz için hani pot altında birebir eşmele zayıf kaldığımızda dışarıdan çok fazla risk alıyoruz. Yani o riskle cezalandıran takımlara karşı çok işin açığı savunmada bir şeyimiz kalmayabiliyor. Hani bir çözüm üretemediğimiz anlar oluyor. Mesela Anthony Davis, tamam yani Anthony Davis ama bir örnek, yani onu söyleyebiliriz. Diğer taraftan da bu takımın iyiye gittiğini şuradan da anlayabiliriz bence. Dort'un hücumdaki sorumluluğu azaldı. Yani bundan 2 sene önce ben Lugans Dort'un ana yönlendirici olarak oynadığı maçlar hatırlıyorum. Yani 40 attığı bir Utah maçı var mesela. Ama mesela artık bu rolde değil. Çok daha düşük bir rolde. Çok daha Chris Paul'lu senedeki rolüne yakın. O kadar az volüm oynamıyor tabii ama ona yakın bir rolde oynamaya başlıyor. Bu da onun hücuma daha az hata yapmasına yol açıyor. Koç rotasyonu çok iyi kullanmaya devam ediyor. Hani işte Isaiah Joe'dan bir şeyler alıyor ki gerçekten kucağımıza düştü. Yani sevgili Daryl Morey'e teşekkürlerimi iletiyorum buradan.
Yani sezon başında. Kim gönderdi bunu? Şey değil mi? Daniel House'u.
Evet. Yani Daniel House'u kontrat vermek için sağ olsun bize bunu hediye
Daniel
paket olarak House'un sundu.
House'un kontratını karısı feshetti. Allah seni ne yapmasın.
İşte. Daryl Morey sağ olsun bize bu kıyağı geçti diyelim. Yani takımın
bilmeyenler için mevzuyu Daniel House Bubble
yazarsanız arkadaşlar güzel haberler okuyacaksınız.
Tabii çok enteresan haberler var burada. Çok,
çok enteresan,
enteresan
haberler var.
Ve işin şu boyutu var abi, son hani OKC'yi çok uzatmaya da gerek yok. Her şeye rağmen yani bütün sezon aynı eforu göstermiş bir takım savunmada hala aynı eforu gösteriyor. Yani dün Charlotte'dan 134, 137 yedik gerçi ama onun öncesinde yani birçok maçta görüyorsun bu takımın eforunu. Ve sürekli aynı disiplinde sahada olduğunu görüyorsun. Savunmada izlemesi keyifli bir takım. Yani onu söyleyeyim. Hücumda da tabii şey gösterirsen de senin bahsettiğin gibi çok özel bir şey geçiriyor. Konuşacağımız daha çok takım var, o yüzden hani şey yapmak istemiyorum. OKC podcast'ine çevirmek istemiyorum. Bu takım buradan play'e kalamasa bile.
Play'in özel bölümünde OKC'yi zaten konuşacaksın hoca.
Yani olmasa bile, bak olmasa bile bir şekilde play'inin dışına kalsa bile bu takımla razıyız. Seneye daha da iyi olacağız. Play'in yaparsak da seve seve OKC'nin play'indeki şansını konuşuruz. Lakers.
Evet, Lakers. Ben NBA'yi kutluyorum. Gerçekten. NBA yönetimini kutluyorum. Gerçekten koca koca adamlar oturdular. İstatistik, misistik. Austin Reeves'in serbest dışı alma becerisini konuşuyoruz. Yani NBA'in bizi soktuğu durum budur abi. Şike diyemediğine Austin Reeves iyi faul alıyor diyoruz. Yapacak bir şey yok. Hani şimdi yine şike demeyelim. Hı hı. Ama korkunç bir deplasman fikstürüne giriyor Lakers. Chicago deplasman, Minnesota deplasman, Houston deplasman, Utah deplasman, Clippers deplasman. Hani şimdi şey diyebilirsin. Ya Chicago zaten 10. sıradan girecek. Houston'la Utah bitirdi sezonu. Clippers kötü halde falan. Hı hı. Ama şey abi, bu kadar arda arda playoff şeyi oynamak, deplasman maçı oynamak sezonun bu kadar şey kısmında, mağlubiyete tahammülün olmadığı kısmı Lakers'ın çok zor. Chicago, hı hı, maçında LeBron baba hani tam iyileşmemiş gözüküyordu.
Hı hı.
Hani tam iyileşmediyse sıkıntı var. Lakers'ın zaten toptan sıkıntı var. Yani LeBron sağlıklı olamayacaksa, oynayamayacaksa Lakers playoff'a kalmasını da anlamıyor. Yine 4-0 yiyecekler. Ama Darvin Ham hocayı çok söyledik. Biraz da övelim. Vanderbilt hamlesinden sonra, yani o takastan sonra takım savunmada bir şeye benzemeye başladı en azından. En azından Wayne Gabriel ve Vanderbilt'ın kullanılma şekilleri, süreleri ve fikri, yani bunu kullanma fikri doğru. Burada şeyi anlattık. Geçen yıl özellikle çok anlattık. Ben bir kere yazı yazmaya yeltendim de üşendim. Bir böyle podcast çektik. Direkt, hı hı, bunu analizi ettim işte. 5 numaralar. Yeni tür 5 numaralar özelinde. Hı hı. Zaten ligde bir trendti. Trendi belirleyen oyunculardan biri de Vanderbilt'ti. Wayne Gabriel'dan da aynı katkıyı almayı başarıyor. Reeves'e hani şike mike dalgasını geçtik, ancak çok büyük saygı duymak lazım bu adamın şeyine, yaşadığı gelişime. Benim geçen sene yaptığım listede 35. sıra olması lazımdı ama undrafted kaldı. Biraz kendimizi övelim, ilk tura kalmadığı için de eleştirelim ama. Buna rağmen Lakers gibi camiada öyle yani böyle sıska mıska bir herif olup bu kadar sevilmek gerçekten şey ister yani. Büyük karakter ister. Onun dışında D'Angelo Russell, hani eğer LeBron olmayacaksa işte D'Angelo Russell'ın takımı oluyorsun. Top onun elinde olduğu için ve hani D'Angelo Russell'ın takımının da ne olacağı belli abi yani. Hani çok izlemesi keyif çok. Çok seviyorum D'Angelo Russell'ı. Çok seviyorum ben. Ama yok abi ya. Bir maç var, bir maç yok. Diğeri var, çok iyi. Bir maç hiç yok ortalarda. Savunmada zaten hep istikrarsız. Bir pozisyon var, bir pozisyon yok. Lakers'ı hani şu kadrosuyla sezona başlayabilseydi gerçekten batıda faktör olabilirmiş. LeBron öyle olduğunda kendisine çok daha iyi bakardı diye tahmin ediyorum. Hani o nerede dinlendirilecek, nerede oynayacak, nerede oynamayacak işini gün gün ayarlardı. Ve bence şey yaparlarsa play'in de playoff yapmayı başarırlarsa bu takım bu nüveye, bu tam kadroya bir şans vermek isteyecektir önümüzdeki sene. Böyle ufak upgrade'lerle. Hani Lakers adına kabus gibi bir sezon başlangıcı oldu. Ama ben sezonun geldiği noktada eğer bu takımın adı Lakers olmasaydı, yani daha böyle Pelicans gibi bir takım olsaydı, Pelicans gibi bir camia olsaydı bence çoğu insan mutlu olurdu bu takımın evrildiği noktada. Hani bir yola girebildiklerini söyleyebilirdik. Ancak Lakers olduğu için playoff yapamadıkları her an bu sezon gerçekten felaket olarak yazacak şeye, haneye.
Ya bir daha bir şu var, hani takımımız şeyde kalmadı, zaman da kalmadı. Yani LeBron dediğin oyuncu sonuç olarak 20 senedir bu ligde. Anthony Davis çaktırmadan 10 seneyi devirdi bu ligde. Ve sürekli bir istikrarsızlık içerisindeler. Yani sürekli bir sakatlık problemini, bir sağlık problemini uğraşıyorlar ki D'Angelo Russell da hani tamam talihsiz bir şekilde sakatlandı ama sakatlandı, o oynamadı, döndü, bir daha oynamadı falan. Ya bu takım evet seneye de bir şans verecektir ama ana çekirdeğini bu kadar çok sakatlık problemiyle, sağlık problemiyle uğraştığı bir ortamda da seneye nasıl olur bilmiyorum. Ya bu sezonda sen anlattın zaten.
Bu arada ben yani o D'Angelo Russell'ın çıldırmasından önce bir Memphis mağlubiyeti sonrası galiba.
Hı hı.
Bir podcast çekmiştim ve demişti, hani orada çekmiştik podcast'i ve ben demiştim ki artık hani Lakers için mevzu Anthony Davis'i takaslayıp karşılığını ne alacağındır. Hani sanki bir fikrim değişmiş gibi değil. Hani takımın zaten oradan sonraki reaksiyonu çok iyi. Hani Golden evet. State galibiyeti, Memphis galibiyeti, Toronto galibiyeti. Hani ama işte Dallas mağlubiyeti çok komik oldu. Max Kleber'e verdikleri ve yine kırılma aşamasına geldiler.
Evet. Darwin'e de şunu konuda son bir, ben de bir, biraz kredi vereyim. Yani ne olursa olsun dağılabilecek bir ortamı bir şekilde tutmayı başardı. Hı-hı. En azından play-in yarışına kaldılar. İşte bahsettiğim gibi Van Gabriel'dan All-Star Games'den falan katkı almayı bildi en azından ve şu anda bu noktadalar diyelim. Hani bu bile bir başarıdı. Geçen sene Frank Vogel'un hiç alamadığı katkıyı bile belli ölçüde de olsa gidene kadar Westbrook'tan aldı. Yani Westbrook iyi oynadığı bir buçuk aylık sekansla geçen sene o da yoktu. Yani bu bile bir belki kazanç
ya,
olarak.
Ya geçen seneki takımın psikolojisi çok daha kötüydü. Yani
elbette canım.
Ama bilmiyorum. Sence seneye, hani seneye senle NBA'de takım satın alıyoruz. Ancak satın alırken tek şartı NBA'in bize koştuğu ya Darwin Hamle ya Frank Vogel'la çalışacaksın. Hangisiyle çalışırsın?
Kadroma bağlı ya. Ama abi sıkıntılı karakterlerle Frank Vogel'ın uğraşamadığını gördük yani.
Hoca yanar döner olma hoca.
Şey olmazsa şöyle söyleyeyim sana. Oyuncuların karakterini, yani oyuncu karakterinden ziyade insani olan karakterini bir kenara bırakıyorsak tabii ki şey alırım. Frank Vogel alırım yani. Ama hoca da kayboldu yani. Kayboldu geçen sene. Onun da psikolojisi dağıldı. Geçen sene mesela sakin ana falan çok agresifti yani şeyde. Frank Vogel hoca da tamam severiz ederiz ama o da dağıldı. Yine okay. Aynı cenderenin içinde sokmayalım hocayı. Psikolojik olarak sıkıntıya düşmesin. New Orleans Pelicans. Çok iyi başladılar sezona.
Evet
i̇nanılmaz
ya.
İnanılmaz bir Zion performansı gördük. Burada sana iki tane sorum var. Bir, Zion'a bu kadar alışık oynamaları sezonun devamında onları ne kadar etkiledi? İkincisi, ya bu takım yanlış zamanda mı pik yaptı?
Ben yanlış zamanda pik yapma işine katılmıyorum. Çünkü yani Zion sakatlığıyla çok alakalı konu. Hani şey değil, öyle performans düşüklüğü değil mevzu. Zion gitti. Bir de Zion'a evet. Alışma konusu abi, şimdi Zion Williamson kendi başına o kadar bir ağırlık merkezi ki hücumda. Hani Zion'ı istediğin her ortama koy. Herhangi bir takım, şu an NBA'nin en iyi hücum takımı kim? Sacramento. Sacramento'ya koy. İki maç sonra Zion'a posta topu indireyim. Oradan bana tın iki sayıyı yazsın. İşine alışır.
Hı hı.
Denver'a koy yok hiç alışır. Şunda bir iki pick and roll çözelim, havaya atayım mı alışır yani. Hani Zion gibi bir oyuncu varsa elinde ya oynatmayacaksın ya Zion'ın takımını kuracaksın mesela. Brandon Ingram mesela 25 sayı ortalama yaratamıyor abi. Yani ligin en iyi 25. skorer falan Brandon Ingram. Ne yapacağız? Zion varken Brandon Ingram üzerinden mi bir hücum şablonu çizeceksin?
Ki beraber oynayamadılar pek.
Yani. CJ McCollum zaten hep ikinci şeydi. İkincil yaratıcıydı. İkincil tehdit yaratıcıydı.
Hı hı.
Hani o yüzden evet, Zion'lı olan bir takım Zion'sızın sorun yaşamasının sebebi Zion'a alışması oluyor.
Bir şey ekliyor mu bu da?
Hı hı.
Zion'ın sahadaki varlığı rol oyuncularını olduğundan o kadar iyi gösteriyordu ki.
Tabii tabii.
Hani Trey Murphy'ler, işte Dyson Daniels'lar, o kadar besleniyorlardı ki yani Zion'ın varlığından, çekim gücünden. Onu kaybedince geçen seneki ayarlara dönmek de o kadar kolay olmadı. Tak çalıştır hadi olmadı yani. Geçen sene de tamam bir sene Zion söylenir ama en azından bir şeyleri vardı. Hani özellikle CJ McCollum takasından sonra biliyorsun Jackson Hayes ve Valanciunas'la beraber kullanıyordu koç.
Bu takıma girişi Alvarado'nun.
Jose Alvarado'nun.
Hani geçen sene bir şey vardı. Enerji katmıştı.
Evet, geçen sene bir en azından önlerinde sezon vardı aslında. Nasıl yapabiliriz bulabilmeleri için, yani Zion'sı neler yapabiliriz diye. Hoca geçen sene o yolu bulmuştu ama bu sene Zion o kadar fokuslandın. Ya abi Zion sezonu kapattı. Ya da işte kapatma noktasına geldi. Hadi bakalım geçen seneki prensiplere dönelim. Herhalde o kadar kolay bir şey değil.
Hı-hı.
Ona da bocaladı.
Bu arada şeyi söyleyelim. Hani Pelicans şu an ilk 8'de ama bunu yakalamalarının sebebi işte geçtiğimiz hafta yakaladıkları Houston, San Antonio, Charlotte, korkunç Clippers, Portland serisiydi. 5 galibiyet serisi aldılar.
Evet.
Dün gece eğer
kafayı topladılar.
Dün gece benim yani gün gece kavramım dağılmadıysa dün gece Golden State'e kaybettiler. Ve aynen, kalan fikstürleri Denver deplasman, içeride Clippers, içeride Sacramento, içeride Memphis, içeride New York, deplasmanda Minnesota. Hani Pelicans takımı şuradan 0-6 çıksa şaşırmam.
Ve
galiba her maçın hani iç sahada 4 maç oynayacaklar arda arda ama muhtemelen her maçta favori rakip olacak eğer neutral zone'da oynansa maç. Her maçın favorisi rakip takım olurdu. Hani o yüzden Pelicans belki de burada fikstürleri de hesaba katınca belki de playoff play-in'e en uzak olan takım. Çünkü Dallas'la arasında sadece bir galibiyet fark var.
Hı hı.
Hani bu arada bir galibiyet falan diyoruz. Şeyin de hani 6 maç kaldığını, takımların 6'şer maçı kaldığını olduğunu da söyleyelim.
Tabii tabii.
Pelicans'la Dallas'ın ikilisi kimdi acaba?
Bakıyorum.
Hemen kontrol ediyorum. Galibiyet, mağlubiyet Dallas'la ikili. Yani sıkıntı var Pelicans için.
Eşit gözüküyor bu arada.
Nasıl eşit gözüküyor ya?
4 maçta. İkişer galibiyet.
Evet. Son maçı görmüş. Özür dilerim. Evet, ikişer galibiyet. Öyle oldu mu gruptaki duruma bakılıyor.
Ha, kendi division'ı değil mi?
Evet. Dallas'ın grubunda Houston'dan daha iyi. San Antonio'dan daha iyi. Başka kim var o grupta?
Pelicans Dallas'tan daha iyi.
Aynı gruptalar mı onlar?
Evet.
O da tiebreaker değil. Kim daha fazla maç kazanmış şeyde?
Neyde? Dur.
NBA standings, ben bakacağım. Öyle olunca derecesine bakılıyor. Grup derecesine.
Ha, grup içerisindeki galibiyet sayısına.
Evet. Grup içerisindeki dereceye bakılıyor öyle olduğunda. Hemen NBA'den bakalım. Pelicans Division'da 10'a 5, Dallas 9-6. Eyvah!
O da kafa kafaya bu arada bayağı.
O da kafa kafaya. Hani bu iki takım arasında bir son şey olabilir.
Adam Silver diyor, dövüşün.
Aynen.
Geçiyorum Pelicans'a, ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok.
Abi Minnesota Kafayı bayağı topladı.
Aynen.
Yani sezona çok kötü bir ruh hali girdikten sonra hem saha içerisinde çok skandal işleri imzalamışlar da biliyorsun. Yani onunla sezon başında yine konuştuğumuzu hatırlıyorum. İşte D'Angelo Russell oyuna girmeyi falan unutmuş. Yani böyle 5 adet soğuma yaptı.
Rudy Gobert'i takaslamışlardı mesela.
Mesela öyle bir şey oldu değil mi? Onu unutmuşum. Onu unutmuşum. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Yani Kanlı takasından itibaren özellikle şeyleri çok daha net. Kimin ne yaptığı daha net ortaya çıkıyor. En azından Anthony Edwards'ın yıldızı olduğu, takımı taşıdığı bir ortam var ve ya her şey bir yana bu takım gerçekten çok iyi mücadele ediyor. Yani savunmada özellikle çok efor sarf ediyorlar ve Towns'un sakatlığında bir tane hayırlı iş varsa o da Kyle Anderson'ı rotasyonda nasıl kullanacaklarını buldu.
Ya ve o da başından beri şu an yatak yumrukluyorum. Dedik. Bu takımı adam edecek bir topçu var dedik. Kyle Anderson.
Bak ses tonu nasıl değişti hemen.
Yani hoca biz de Altan'ın kelini görüp Altan oyuna girmeli demiyoruz. Bu takımın sorunu ne? Yani Mike Conley takısının da tabii ki büyük etkisi oldu. Onu söylemek lazım. Hani D'Angelo Russell'dan Mike Conley'e geçince takım bir hem Rudy Gobert'le uyumları hususunda hem de takıma kattığı hava yani oyun Gobert, içindeki itidali falan fark yarattı.
Gobert şu anda sahada bir gerçekten bir faydalı NBA basketbolcusu olarak gözüküyor. Yani D'Angelo Russell'la beraber o kimya oluşturamamışlardı. Conley onun dilinden anlıyor diyelim.
Heh. Şimdi dün bir istatistik paylaştım. Kyle Anderson işte birkaç istatistiği şey yapıyorsun. Abi adam 50-40'la oynuyor saha içinde.
Evet.
Hani Kyle Anderson %40'la üçlük atıyorsa daha ne konuşuyoruz bu adama MVP ödülünü vermemek için falan. İyi savunmacı. Abi. Senin iyi savunmacın yok. Hala ön alanda iyi savunmacın yok. Ama Kyle Anderson'la sahip oldun. O Draymond Green'le yaptığı savunma. Yani sabah uyanınca gördüm gözlerim büyüdü. Abi ne yapıyorsun ya?
Hani son topla değil mi?
Abi ne yapıyorsun? Bir de o maç kaç 5 tane mi top çalmış? Saçma sapan bir şey yine.
İyi işte. Evet, kalbimizi çaldı. Abi
şey ikinci yönlendirici işi işte. Burada hep böyle basketbolun basic'ine dönüyoruz ama NBA'de o kadar hızlı birinci aksiyon oynanıyor ki sen topu en tehlikeli oyuncunun elinden hızlı çıkarıyorsun normal sezonda oyun akarken. Orada topun ikinci elde kime değdiği çok mühim. Bak işte ya ben sene başı bir 100 oyuncu listesi yapmıştım. Bunların hepsini arda arda koymuştum bu oyuncuların hepsini. Bak Malcolm Brogdon. Derek White. Jrue Holiday. Kyle Anderson. İşte Marcus Smart. Kevin Oerter. Sen söyle bir tane de. Jalen Williams.
Jalen Williams diyecektim ben de tam. Franz Wagner olabilir ileride.
İleride olabilir. Şimdi dur. İlerideye gelme. Şey. D'Anthony Melton.
Evet abi.
Josh Hart'ta da girebiliriz. O kadar gelişik olmasa da. Abi topu kimi yani oyun yapan adam topu kime pasladığı ve onun nasıl karar aldığı o kadar mühim ki artık. Kyle Anderson gibi bir oyuncunun herhangi bir hani dengeli süre aldığında sana zarar yazması mümkün değil. Bir de formda abi adam takım da evet. Çekti onu yukarı. Yani o yüzden Kyle Anderson'ın parlaması kadar hani şaşırtıcı olmayan bir şey yok ve Minnesota yani şimdi Memphis geliyor. Hani bakalım Ja Morant baba iki tane pivotun üstüne kaç dakika boyunca dribbling yapabilecek.
Ki şeyleri kafa kafaya geldiler. Golden State'le muhalefet sayıları eşitlendi. Maç eksiği var şeyin Minnesota'nın. Buna tabii tiebreaker kimde bilmiyoruz şu anda ama.
Bakacağız. Hepsine bakacağız. Şimdi Minnesota'da kalan fikstürü. Minnesota'nın kalan fikstürü kötü lan. Deplasman Phoenix. İçeride bu gece oynuyorlar Deplasman Phoenix'le. İçeride Lakers. İçeride Portland. bir galibiyet kesin. San Antonio deplasmanı var. 2 kesin. New Orleans son maç. New Orleans o maça kalmaz. 3 desek. Lakers, Phoenix, Brooklyn'den bir tanesini yenseler 4.
Hı hı.
4'ü eşlemesi için Golden State'in 3 maç kazanması yetiyor. San Antonio 1. Portland 2. Denver deplasman, Sacramento deplasman, Oklahoma City içeriden bir galibiyet daha alır herhalde. Golden hı hı. State. Yani öyle oldu mu eşitleniyor oluyorlar. 2 galibiyet hı. alırsa geçiyor oluyor.
Abi, sanki Minnesota'nın tiebreaker almış olması lazım ya.
Son maç yenmişler Golden State'i.
Sanki içeride bir maç yenmişler. Maçı.
2 maç kazanmışlar. Abi eşit şu an. Eşit. Grup Division'da kim daha fazla maç kazanmışa gidiyoruz?
Minnesota olması lazım.
Minnesota. Minnesota 8-7, Golden State 6-9. Golden State ikiliyi vermiş abi. Kesin şu an verdi. Çok kritik.
Evet. Çok kritik.
Çok kritik. Hoca Dallas Golden State play-in maçı elleri uzatır of. İzleriz.
Ya bu arada yani coğrafya kadardır be kardeşim. Bak hakikaten OKC şu anda batıda değil de doğuda olsa güle oynaya güle oynaya play-in yapmıştık.
Abi yani sence coğrafya kadardır dediğin 34, şey doğu mu abi?
34-42 ne ya? 11. sıradaki ey Washington Wizards. 34-42 ne güzel kardeş. Yani son yılların en kötü Chicago Bulls'u play'in yapıyor ya.
Yapsın abi. İlk maç kaybedip gidecekler ya. Ne var yani sanki.
Deyip sanki Chicago Bulls'u son...
yaptılar yani.
Ha. Deyip sanki son 10 yılda Chicago Bulls düzenli şekilde playoff yapıyormuş gibi bir
aynen. şey oldular. Aynen. Şey Jordan sonrası Bulls hani.
Evet.
Nate Robinson playoff yaptı. Hoş Nate Robinson konferans finali yaptırdı.
Ne top oynamıştı o şeyde net serisinde ya.
Aa.
Şeyde. 2013.
Aynen. Bu arada çok Chicago Bulls Chicago Bulls dersin. Son 10 maçta 7 galibiyetleri var.
Tabii canım çok iyiler. Geçen Lakers maçında keyiflendik. Zach LaVine'i izlerken enteresan sesler çıkardık ekran başında.
Hoca şimdi
dedik erotik, bu arada.
Erotik
dedik.
Performanslarını burada sergileme.
Yok dedik. Bu çocuğun fiziksel bir sıkıntısı pek yok. Hocayla arası kötü dedik. Toparladılar. Bir akşam yemeğine falan çıkarmıştır. Bir manga, bir barbekü partisi çıkarmıştır bir Didanaman Hoca bunları. Toparlamış takımı.
Florya'da yüzler gülüyor diyorsun.
Ha tabii canım. Illinois'da yüzler gülüyor.
Illinois'da. Hadi sorulara geçelim. Golden State konuşacağız mı?
Konuşak ya. Sonra bir Golden State atalım çok kısa.
Golden şey State atalım abi.
Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Golden State aha. niye bu durumda? Niye düştü?
Abi yani galiba Wiggins konusunda bir dert var.
Çok ve ciddi.
Yani bence takım da şunun farkında. Yani Wiggins dönmezse şampiyonluk şansımız yok.
Hı hı.
Hani o yüzden onun bir mental düşüşü var. Aynı zamanda bu takımın rotasyonu zaten çok sıkıntı. İstikrarsız katkı alıyorsun. Dün Kuminga saçma sapan bir şey yaptı galiba ama hani Golden State gibi oturmuş yapılarda bir günün birinin ne yapacağı, diğer gün kimin ne yapacağı mühim. O yüzden şey yani bana biraz mental kopuş var gibi geliyor. Mesela dün Curry'nin basın toplantısı çok kötüydü. Hani
kazanmış olması rağmen.
Bir parça. Bu arada biz bir de Wiggins'in ne yaşadığını hiç bilmiyoruz. Hani belki evet. gerçekten korkunç bir şey yaşıyor ve takımı mental olarak etkiliyor bu. Şimdi dinleyenlerimizin çoğu hatırlamazlar. Euro 2008'de Hollanda inanılmaz girmişti turnuvaya. İşte İtalya'ya 3, Fransa'ya 4 atıp başlamışlardı. İtalya hı-hı. var mıydı o grupta diye düşünüyorum. Galiba o evet. O iki maçtan sonra Blaruz'un oğlu öldü. Blaruz kamptayken. Halit Blaruz. Stoperi takımın. Ve Rusya maçı herkesin surat 5 karış. Arşevin çıktı aldı maçı. İkinci turda elendiler. Hani bazen gerçekten hani sürekli içinde ol, sürekli sevdiğin bir insanı Wiggins'i de zaten çok seviyordu takım. onun yaşadığı durum da şey yapıyor olabilir, o durumun büyüklüğü. Ve hani Wiggins gibi bir oyuncu sezonun ortasında kalkıp sezonu bırakıp gidiyorsa ve bundan hiç haberimiz olmuyorsa, hiç, orada gerçekten korkunç bir şeyler yaşanıyor olmalı. Hani o yüzden ben düşüşü biraz da şeye de bağlıyorum. Mental düşüşü biraz da Wiggins'in yokluğuna bağlıyorum.
Ya bir de her rotasyon konusu çok önemli abi bu arada. Her şeyde geriye gittiler. Mesela tamam, DiVincenzo hani sevdiğimiz, beğendiğimiz bir adam, kolej döneminden beri seviyoruz ama Wiggins mi, Dante DiVincenzo mu? Tabii ki Wiggins yani birçok açıdan. Bench'ten baktığın zaman...
Hiç fizik açıdan abi.
Tabii canım yani. Geçen seneki mesela Jordan Poole geçen seneki çizgisinde değil. Geçen seneki çizgisinde olmayan Jordan Poole'un sağda pek iş yok. Açık konuşalım. O yüzden işte Bench'te diğer oyunculara bakıyorsun yani geçen sene Nemanja Bjelica bile, sağlıklı Nemanja Bjelica bile Jamaica Green'den daha faydalı oyuncu. Otto Porter'ı vardı, Gary Payton'ı vardı. Çok daha uygun bir yapı, çok daha uygun bir oyun destek grubu vardı Curry ve işte Draymond ve Klay Thompson yanında. O destek grubu şu anda o da yok. Yani Kuminga'nın iyi maç oynaması aslında o kadar iyi bir şey değil gibi geliyor bana. Çünkü Kuminga o, yani oyunu bozan da bir oyuncu. Yani çok iyi oynaması lazım ki oyunu bozma değilsin. Biraz kötü oynadığı zaman bu sefer takıma fayda değil, zarar vermeye başlıyor. O da şey yani hani gol.
Alo. Bir kopuyor senin internetin. Bir konuş bakayım.
Sesin geliyor mu?
Şimdi geliyor.
Velhasıl böyle abi.
Tamamdır. Bitti takımlar.
Evet.
Soru cevap.
Soru cevabı geçiyoruz hemen hızlı
madem
hızlı.
Madem sen favlıyorsun. Madem halkımız benim favlamamama şey darıldı. Sen sor cevabı. Ben yine aranıza girmeyeyim çok sevgili halkımla.
Eyvah eyvah. Bana niye şey yaptın şimdi kardeşim?
Sana yapmadım. Sana yapmadım. Benim lafımın yeri belli.
Barış Tolon. Lillard'ın takaslanabilme ihtimali uzun zamanda bu kadar yüksek konuşulmamıştı. Ben artık yazın takaslanmasına kesin gözüyle bakıyorum. Sizce takaslanmalı mı? Ve takaslanırsa potansiyel adaylar üstünden en çok kime yakıştırırsınız?
Takaslanmalı. Geçen hafta da konuştuk bunu galiba.
Hı-hı.
Takaslanmalı. Ama... Çünkü hani esprisi kalmadı bu işin. Hiçbir esprisi kalmadı.
Hı.
Yani Portland bence... için de bir esprisi kalmadı.
Ama Lillard... Ya Lillard'ın öyle bir niyeti var mı ondan emin değilim ama.
Abi bence Lillard'ın da öyle bir niyeti olmalı yani. Lillard'ın niye öyle bir niyeti olmasın ki?
Öyle açıklaması var. Yani açıklamaları hep o yönde yani. Burada kalmak istediğine dair. Yani Portland'da. Ya da
tamam abi kontratını başka yerde bitirirsin. Son sene Portland'a dönersin. Sonra Oregon'da yaşamaya devam edersin yani.
Ya şunun için söylüyorum ama. Yani ya burada hakikaten burada kalmak istiyor. Yani ben kazansam da kaybetsem de burada olmak istiyorum. Tamamen kariyerimi burada bitirmek istiyorum diye düşünüyor. Ya da hani ben ayrılmıyorum. Siz beni takaslayın.
Aynen. Yani
getirmeye çalışıyor belki de.
Bence o tribe girilmemeli. Ben en yakışacak takımı söyleyeyim mi?
Söyle abi.
Nedense böyle bir his var içimde. Çok yakışırmış gibi. Brooklyn Nets.
Yakışır da yine tavan sınırı kaldı.
Kalsın abi. Demir Lillard'ın da hikaye olsun. Tamam Boston'a da yazmayalım ama yani. Yani.
Lillard'a şey dedim abi yok kalayım ben burada ya. Şey yapmaya gerek yok yani. Netin
abi şimdi contenderları düşünelim. Milwaukee'nin piki yok galiba.
Yani var da yok.
Boston Jalen'ı çıkmaz. Denver. Yalnız sana bir şey diyeyim mi?
Ay.
Denver'da yok hiç Lillard pick and roll'ları öyle bir...
Ay aynı şeyi düşünüyordum.
Ve Denver'ın R.J. Hampton'ı almak için yaktığı 2025 birinci tur piki.
Evet.
Ve yani konu oraya işte birinci pik, birinci tur piklerinizi o kadar uzun süreli takaslamamızın sebepleri. Denver'ın da yeteri kadar pik yok. Memphis'in gardı var, Cleveland'ın gardı var, Sacramento'nun gardı var, New York'un gardı var, Phoenix'in gardı var. Brooklyn'in yok. Yani lütfen Miami Heat'e gitmesin ama.
Miami'ye giden şey diyorsun. Bir dakika.
dur. Ne oluyor?
Ne kadar rahat fucking diyebiliyoruz değil mi televizyonlarla? Mesela bunu Türkçe söyleyemezse kanal kapanır.
Ne desek tukaka.
Mişinim mehet, mişinim mehet.
Ay. Neyse Lakers dedim ben, geçen hafta çok kızdınız bana. Utah elindeki 55 bin tane pikten böyle 3 tanesini bozdursa ne diyorsun?
Ama yapmaz bence.
Dani Hoca'nın yapacağı iş değil.
Evet.
Ya yine sanki geliyoruz. Taş yerinde ağırdıla geliyoruz gibi.
Alttan böyle biri girer mi o işe? Utah dışında.
Şey mi hani eyaletin aynı ismiyle anılan başkenti olan bir şehri mi kastediyorsun?
Kim o?
Oklahoma City.
Ha yok.
Ne? Orlando olmaz, San Antonio olmaz.
İşte o.
Hani Charlotte mı? LaMelo var.
Pelicans şey yapar mı? CJ baba biz seni geri gönderelim.
CJ bak bakalım Portland'da mısın?
Evet mesela.
Ama onların da piki var aslında. Çok, hatta var çok var hala.
Var tabii canım. Pikleri bayağı var. Haddinden fazla.
Yalnız Zion'ı Portland'da itelemeli bir iş.
Cennet tabelasını gördün mü? Başta götüm ilerleyeceksin.
Bak bunu şey yaptım. Bunu düşündüm.
Geçiyorum.
Geçelim.
Kazan Kafa sormuş. İyi yayınlar. Umarım her şey olabildiği kadar iyidir sizin için. Teşekkürler abi. Umarım sende de her şey yolun alır. OKC playoff durumunda Çet'in oynama ihtimali gibi bir şey olur mu? Ufak bir o yönde hareketli var en azından sosyal medyada. Çet'le beraber gelecek sene top kullanım oranı nasıl olur? SGA, Gidi, Çet, Celin arasında. Ya ben top kullanımın şeyine çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani Çet hazır olsa bile, oynayacak durumda olsa bile ya bu takımın ana karar vericisi ve ana yönlendiricisi belli. Onun etrafında da hani yani Dort iki şut daha az kullanır. Tremen'in rotasyonu tamamen dışına itilir ve hani o top kullanımında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. O sen yani endişen oysa ben o konuda çok şey değilim. Çet'in de bu sene oynama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yani takım playoff'a kalsa bile bence Çet Holmgren bu sene süre almayacaktır. Diye bitireyim. Tolgay Ali Arslan, Orlando Magic seneye 46.5 üst alt.
Alt.
Üst.
Alt.
Mustafa sormuş. Selamlar, sevgiler. Öncelikle geçen hafta totem yaparken Fedi sinirlendirdiğim için özür dilerim.
Estağfurullah. Heat ama nasıl turan... işe yaradı? Takım nasıl şıkır şıkır o günden beri, dün hariç?
Kendine geldi, evet. Heat ilk turda Sixers'ı mı Celtics'i mi ister? İlk sorusu bu.
Heat ilk turda Sixers'ı mı ister, Celtics'i mi ister?
Bence Sixers ister abi ya.
Ya abi bence Sixers'la Celtics arasında kademe farkı var ya.
Yani, tabii ben yani.
Haddine mi düşmüş Miami'nin rakip seçmek? Miami ilk önce playoff kafa kalsın.
Bak. Gelsin ben de bir abi, gelsin
ben de biraz şey görmeye başladım böyle. İlk maçta Miami deplasmanında böyle üşüyorum yapan Trae Young. Böyle. Nasıl yakıştı mı? Geçen senenin playoff'una intikam olarak.
Dur şaka yaptık, gelmedi galiba.
Dur bir söyle.
Kilimi açık.
Ya bu. Hani bence Celtics'le şey arasında fark var. Sixers arasında fark var.
Kesin katılıyorum. Dallas GM olsanız sezon sonu ne yaparsınız?
Bir daha söyle.
Dallas GM'sin.
Sezon sonu Kyrie Irving'e max kontrat önereceksin. Piyasadan full emeleye topçu indirmeye çalışacaksın. Yapacak başka bir şeyin yok ki. Pitleri bitti.
Yani. İlk turda Kings Wolves eşleşmesi hakkında düşünceleriniz neler? Çok güzel düşüncelerim var. Çok güzel duygularım var. Tarifi yok.
Aynen.
Fatih Hoca'nın da dediği gibi. Çok keyifli eşleşme olur. Olursa teknik analizini
playoff fokusunu yaparız. Playofflar gelince bizim playoff'umuz meşhurdur.
E tabii canım.
Bizim
playoff biraz demlensin.
Benim playoff'ta maç izlerken yaptığım analizler meşhurdur hoca. Geçen sene Memphis 25 sayı gerideyken fark 20'nin altında düşerse Memphis kazanır diye tweet atmışlığım ve Memphis'in o maçı 15 sayıyla kazanmışlığı var.
Evet evet. Kaçıncı maçtı? Dördüncü maç mıydı? Üçüncü maç mıydı? Üçüncü maç.
O maç abi. Herkes biliyor o maçı.
Bir şey konuşmuştuk hatta podcast'te maçtan önceki gece. Yani maçtan 5-6 saat önce falan. Abi Tyus Jones'a Kyle Anderson'ın daha fazla süre alması lazım dedik. Maçı çeviren ikili olmuş hatırlıyorsun.
Ya hoca yani Memphis ayrı biliriz.
Ya tabii. Biz buranın hamurunda varız.
Aynen.
Yani az çekmedik Mark Gasol, Zach Randolph'lardan. Yasin Yıldırım. Ne oldu?
Bu hafta şeyin programı geldi. Abi kursun. Oktay Mahmuti geliyormuş kursa.
Abi tek dizinin üstüne çökerek anlatır mı dersi, ne diyorsun?
Abi neyse. Ben basında çalışırken Oktay Mahmudi ile bazı toplantısına gireceğimde baya böyle heyecanlı elim ayağım titremişti. O kadar koçu çok severim yani. Böyle.
Oktay Mahmudi, Fat Fadeaway başka bir evrende en güzel halinle.
Aynen.
Yasin Yıldırım'ın sorusuna geçiyorum. Sorum yok. Sorusu yokmuş. Dallas Mavericks'i yarışın içine bile koymamanıza sevindim. Koymamanızı sevdim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar abi.
Hayırlı Ramazanlar. Ama... Allah kabul etsin.
Amin. Amin. Ama maalesef koymuş bulunduk Dallas Mavericks'i play'in yarışını konuşurken. Kaan sormuş. İyi kayıtlar. LeBron Lakers'ın el frenidir diyebilir miyiz? Şaka bir yana. Wolves sağlıklı kalırsa playoff'ta Memphis'ten geçen senenin rövanşını alabilir mi?
Herkes de bir Memphis'e duvara vurma, Minnesota'yı da bir yukarı çıkarma şeyi var. O ayrı.
Evet. Evet. Yani ama alabilir bence bu arada ya. Geçen seneki Minnesota'dan daha iyi bir takım şu anki Minnesota.
Tabii.
Yani favori değil demiyorum. Bence son Memphis'in sağ dışındaki yaşadığı olaylar biraz onların üzerindeki algıyı da düşünceyi de çok değiştirdi yani negatif anlamda. Ama keyifli bir seri olur. Geçen seneden daha ortada bir seri olur en azından diyeyim. Ben öyle düşünüyorum en azından.
Hı hı.
Yan sormuş. Abi Kyrie Irving takasının kötülüğü hakkında ne kadar şey? Ne zaman konuşursunuz? İyi podcastler. Brunson'ı
takas olduğu kadro, gün konuştuk biz bunları.
Brunson'ı kadro tutamayıp bu saçma hamleler gerçekten hayret edici diye de eklemiş.
Takas olduğu gün konuştuk bunları biz hoca.
Evet hoca benden daha düşüktü hatta. Ben biraz daha iyimser taraftaydım ama şu ana kadar Kyrie Irving balayı döneminde bile iyi bir sınav vermedi en azından. O birliktelik diyelim. Geçiyorum. Brad Vidigal sormuş. Bu Wiggins mevzusu nedir ya? Hala netleşmedi. Vallahi abi haber yok. Yani tek bir haber bile sızmıyor. Biz de spekülasyon üzerine yorum yapmayı doğru bulmuyoruz tabii ki.
Evet. Biz gerçekten etik kaygıları olan bir podcastiz.
Çağ'ın sorusuna geçiyorum abi. LeBron ve AD'nin sağlıklı ve normal oyununu oynadıkları senaryoda Lakers'ın eğer kalabilirlerse Batı'dan çıkma ihtimali sizce ne kadar ciddi? Önceki bölümlerden birinde Memphis'in şansı yok, Lakers'ın var dediğimde bana Stephen A. Smith denmişti. İnşallah hesap günü gelecek demiş. Sana taş atmış hoca.
Yani diyecek bir laf bulamadım ben. Eğer Auschwitz maç başına 18 tane serbest atmaya devam ederse bir şansı olur diyelim Lakers'a.
Geçelim. Westmaster, selamlar, iyi yayınlar. Aleyküm selam, teşekkürler. Sorun Fet Hoca'ya. Max'ın sezon başında kadro derinliği berbatken şu an oldukça derin görünüyor. Sezon başından bu yana bu derinlik artış seni ne kadar korkutuyor? Bir de alttan gelecek Nets Beats, Hawks, Raptors'ı can sıkıcı açısından listeler misin?
Şimdi ilk şey cevap verelim. Şimdi gerçekten emin miyiz Bucks'ın şeyin arttığına? Şimdi rotasyondaki derinlik demek aslında playoff'ta rakibin karşısından dakika alabilecek adam demek. Şimdi Celtics'in öyle bir hücum sistemi var ki yani Grayson Allen geçen sene sahada kalamaması lazımdı. Budenholzer nedense unuttu onu sahada 5 maç falan. Hani Javon Carter Boston'a karşı oynayabilir mi emin değilim. Jay Crowder hani dakikaları kazandı, kaybetti yani. Ben o yüzden hani korkutma hususunda korkmuyorum ama son 32 maçta 27 galibiyet falan aldılar. Evet, orada bu performansların hepsinin büyük şeyi var, katkısı var. Ayrıca Joingless ayağı da olmasa, kolu da olmasa Joingless, hani o da özel bir rol oyuncusu. Hani korkutuyorsa sadece Ignis korkutuyor beni.
Peki ikinci sorusu, bu alt takımları bir daha sayayım sana. Hı-hı. Nets, Heat, Hawks, Raptors'ı can sıkıcılık açısından listeler misin demiş.
Can sıkıcılıktan kastım izlerken içim şey oluyor.
Muhtemelen şey yani bu. Bunlar bence playoff'ta basını ne kadar darlar bunlar.
Bence ya Miami Spostra'dan bir korkuyorum hala. ya bence aset olarak bakalım. Hani can sıkıcılık bir Spostra, 2 Trey Young, 3 Mikal Bridges, 4 o Giannobi gibi.
Tamam. Son bir soru var abi. Onu da soralım. Onu sonra kapatalım. Arda sormuş. Olası Golden State Memphis eşleşmesi hakkında.
Yalnız herkes Memphis'e çakmaya niyetinde.
Evet. 3-5 kelam eder misiniz demiş.
Olası Memphis Golden State eşleşmesi hakkında 3-5 kelam. Ya yani hücum potansiyeli yüksek bir seri olur. Geçen senenin rövanşı.
Bence Steven Adams'ın olmadığı senaryoda Memphis'in hiç şansı
yok. Evet
ya.
Yani ben de tam onu diyecektim. Yani Golden State'e karşı ne olursa olsun Draymond Green'in ne kadar savunmada hani Draymond Green'e ne kadar ezilmiyorsuna dönüyor olay. Steven Adams bunu yapabilen az sayıda oyuncudan biri ligde. Ligin en iyi hücum reboundu tehdidi olduğu için ve kocaman bir kütle olduğu için ve ligin en iyi perdecisi olduğu için. Hani Steven Adams olmayacaksa bence pek bir ihtimal kalmıyor. Ama ya işte abi kanat skoru da eklemedik yani, diyemiyorsun Wiggins'in de yokluğu şöyle yapar böyle yapar.
Evet, evet öyle bir durum da var.
Yani orada Memphis, ya yani Memphis konusu ben yani geç hani bugün çok biraz da goy goya vurmak için keyfimiz yerine gelsin diye goy goy yaptık ama yani Memphis konusunu gerçekten konuştuk geçen sene. Hani al şimdi Jack LaRavia'yla neydi diğer uçucuk, Dobby miydi?
Roddy.
Roddy. Roddy Hoca'yı oynat hadi. Draymond Green'e karşı oynasınlar bakalım. İki tane birinci tur seçimi.
Yani bir de şey, Clark da yok. Hani oyun hat taraf, işte arka hat iyice zayıflamış durumda. Jaren Jackson'ın faul problemine girmeye durumu da ortaya çıkabiliyor. Yani maçın ilk 4 dakikasında 2 tane faul yapıp kenara geldiği bir senaryoda iyice arka tarafta artık Xavier Tillman dışında kimseye kalmıyorsun. Yani Santi Aldama'ya daha fazla süre vermek zorunda kalacaksın vesaire. O yüzden bir de yani ama öyle ama böyle Ja Morant'in savunma zaaflarından en iyi faydalanan takımlardan biri de Golden State 2 senedir. Yani playoff'larda da gördük. Normal sezonda da gördük. O yüzden ben şey olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse Golden State'in daha önde olduğunu düşünüyorum yani bu seride. Böyle bir seri olursa zaten yine enine boyuna konuşuruz.
Zaten Golden State evet önde bence de.
Abi bitirdik soruları.
Aa, bitirdik, ne güzel. Ne güzel. Önümüzdeki haftada bir doğu yapacağız sanki.
Evet. Evet. Doğuda
konuk artık arayışlarımız var. Hani.
Duyulur.
Birkaç deniyor ama yine haftaya her zaman olduğu gibi Fetve'yi de verlediği podcast'e girersek anlayın ki ayarlayamadık kimseye. Yani parasını da vermiyoruz kimseye. Öyle. Yine dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yani vallahi bugün bu podcast çekme ihtiyacım vardı. Öyle diyeyim, hani podcast'in benim üzerimdeki etkisi artık hani böyle itibar mı itibar görmek üzerine bana iyi geliyor yapmak bu işi. O yüzden dinleyicilere ayrıca teşekkür ederim böyle şey böyle bir imkan verdikleri için bana. Evet abi, sen de bir şeyler söyle, kapatalım.
Vallahi abi bu bölüm biraz daha görece kısa oldu. Yani şeye nazaran, alışa gelmişe nazaran, ama ben keyif aldım bu bölümden de. Bu podcast çekmek de sana da iyi geldi, bana da iyi geldi. O yüzden dinleyenler de umarım bu podcast'ten keyif alır, bu bölümden keyif alır diyeyim. Kapatalım.
Tamam. Hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.